Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kübra Ergin imzalı Çifte Standartlar Dünyası başlıklı yazıyı paylaşacağız. İsviçreli bir araştırma kuruluşu, dünyaca ünlü bir bebek maması firmasının Asya, Afrika ve Latin Amerika'da satılan ürünlerinden örnekleri laboratuvara gönderip inceletiyor. Aynı markanın Avrupa ülkelerinde satılan ürünlerinde şeker ilavesi bulunmazken, bu üçüncü dünya ülkelerinde satılan ürünlerde hayli yüksek oranda şeker bulunuyor. Bu firma boykot listelerinde sıkça ismine rastladığımız Nestle firması. Bütün dünyada formül mama adıyla satılan, güya anne sütüne eşdeğer olduğu iddia edilen bebek mamalarının çoğu zaman en büyük üreticisi. Daha önce de bu firmaya anneleri bebeklerini emzirmek yerine gereksiz yere ticari mamalarla beslemeye teşvik ettiği suçlamasında bulunulmuştu. Bilhassa yoksul ülkelerde annelerin çocuklarını bu pahalı mamayla beslemek için kendi boğazlarından kestikleri, iyi beslenemedikleri için sütlerinin kesildiği, halbuki hiçbir mamanın anne sütünün yerini tutamayacağı yönünde haberler yapılmıştı. Bahsi geçen firma yöneticilerinin gelişmiş ülkelerde doğum hızı düştüğü için ürünlerini fakir ülkelerde pazarlamayı tercih ettikleri de yine bu konu çerçevesinde konuşulmaktaydı. Bu son araştırma, bahsi geçen firmanın üstelik bebekler arasında çifte standart uyguladığını da ortaya koydu. Bu arada haberlerde rastladığımız bir başka bilgi de şuydu. Yoksul ülkelerin kadınları bebeklerini ticari mamalarla besleme konusunda gelişmiş ülkelerin kadınlarına özenmekteymişler. Halbuki gelişmiş ülkelerde şuurlu anneler artık daha fazla oranla bebeklerini kendileri emziriyormuş. Yoksul, eğitimsiz ve özentili anneler boşu boşuna yavrularına yüksek kalorili, düşük kaliteli mamalar veriyormuş. Anlaşılan bu İsrail destekçisi firmaları boykot edenler, öncelikle kendi evlatlarının sağlığını bu açgözlü, merhametsiz kapitalistlerin şerrinden muhafaza etmiş oluyorlar. İşin üzücü tarafı, bu çifte standarttan da İsviçreli bir araştırma şirketi sayesinde haberdar oluyoruz. Onlar da olmazsa haberdar bile olamayacağız. Bu durumda daha henüz haberdar olmadığımız kim bilir hangi çifte standartlara maruz kalıyoruz diye düşünmek yersiz olmasa gerek. En zengin 62 kişinin dünyanın %50'sine tekabül eden 3,6 milyar insanın sahip olduğundan daha fazla servete sahip olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yukarıdaki gibi haberlerden de anlıyoruz ki bu sadece bazı kişilerin akıllıca teşebbüslerde bulunup zengin olması meselesi değil. Herkesin bildiği gibi zengin olma fırsatı bakımından ülkeler arasında eşit şartlar yok. En zengin 20 ülkenin geliri en fakir 20 ülke gelirinin tam 46 katı daha fazla. Son 50 yıldır bilim-teknik sahasında büyük ilerlemeler kaydedilirken, bu ilerleme birçok ülkede refah seviyesinin yükselmesine tesir ederken, bazı bölgelerde fakirlik halen ciddi bir problem oluşturuyor. Bunun sebebi, büyüme ve gelişmeden elde edilen karlar, toplumlar arasında adaletli bir şekilde paylaşılmıyor. Tam tersi, bölgeler arasındaki farkı daha da şiddetlendiriyor. Servetin bu kadar adaletsiz paylaşımı sadece fakirliğe ve ona bağlı problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuyor. Aynı zamanda ahlaki seviyenin düşmesine de yol açıyor. Fakirlik sebebiyle kendini yetiştirecek fırsata sahip olmayan gençlerin çoğalması, suç oranlarının artmasına, namusuyla çalışıp hayatını sürdürmekten ümidini kesmiş, psikolojik sıkıntıları olan, bağımlı, problemli kişilerin sayısının artmasına sebep oluyor. Bu tür kişiler ve hadiselerdeki artış, fakirliği daha da derinleştiriyor. o ülkenin kaynaklarının iyi yönde yönetilmesine ve meselelerin çözülmesine engel oluyor. Bu da yaşanan kötü durumdan kurtulmayı zorlaştırıyor. Atalarımız yoklukla yiğitlik olmaz demişler. Son zamanlarda fakirliğin zekayı dahi etkilediği ileri sürülüyor. Ailenin geçim durumuyla çocukların zeka seviyesi ve zekalarını değerlendirme biçimleri arasındaki irtibata dair araştırmalar dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Mesela annenin bebek beklerken ve emzirirken gerekli kaliteli gıdalarla beslenmesinden tutun, çocuğun beyin gelişiminin %90'ının gerçekleştiği ilk 6 aydaki beslenme, sağlık ve eğitim fırsatlarına kadar birçok unsur zeka seviyesi üzerinde etkili oluyor. Anne ve bebek protein yönünden eksik beslendiği zaman zihin ve beden gelişiminde yetersizlik olduğu, bunun da dikkat, hafıza, konsantrasyon ve duygu yönetimi bakımından bozukluklara sebep olduğu araştırmalarla ortaya konuluyor. Yapılan testlerde iyi beslenememiş yavruların ilgi ve merak seviyesinin düşük olduğu ve bilmece çözme yeteneklerinin az olduğu görülüyor. Çocuklarda erken yaşlardaki yetersiz beslenmenin ilerideki öğrenme kabiliyetini etkilediği geri bırakılmış ülkelerde yapılan pek çok çalışmayla gösterilmiş. Merkez sinir sisteminin gelişmesinin kritik döneminde, yani hayatın ilk 3 yılında yetersiz beslenme ile beyin fonksiyon değişiklikleri arasındaki münasebete dair birçok araştırmalar yayınlanmış. Düşük sosyoekonomik seviye aynı zamanda bağışıklığın düşmesine de yol açıyor. Sağlığa uygun olmayan şartlarda yaşamanın tekrarlayıcı enfeksiyon hastalıklarına da yol açabildiği düşünülünce, parlak bir eğitim hayatı için elverişli şartlar sağlanamayacağını görmek zor değil. Sadece geri kalmış ülkelerde değil, ABD gibi en zengin ve müreffeh bir ülkede bile düşük geliri sebebiyle fast food tüketen öğrencilerin akademik başarısının emsallerine nazaran %20 düşük olduğu gözlenmiş. Patates ve hamur işiyle beslenmek sadece metabolik sendrom hastalıklarına değil, aynı zamanda zihni kapasitede geriliğe de sebep oluyor. Artık zeka sadece anne babaların genetik olarak evlatlarına aktardığı bir kapasiteden ibaret değil. Fakirliğin zedelediği ruh sağlığı, sebep olduğu ailevi sıkıntılar, öğrencilerin zeka seviyesini düşürüyor ve ilgi sahalarını da daraltıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, eğitim, iş ve kariyer sahasında da fırsat eşitsizliğine yol açarak ileri yaşlara kadar hayatı etkilemeye devam ediyor. Güya liberal ekonomiler zeki ve yetenekli öğrencilere eğitim ve iş fırsatları sunmayı vaat ediyor ama fırsat eşitliği çoğu zaman lafta kalıyor. Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş Batı ülkelerinde müesseseleri ve firmaları yöneten kadrolara bakıldığında çoğunun seçkin sınıfa mensup olduğu görülmektedir. Yine bu ülkelerde prestijli mesleklerde ve devletin üst kademelerinde vazife yapanların büyük çoğunluğu zenginlerin tercih ettiği özel okul ve üniversitelerde eğitim görme şansına sahip olan azınlık bir gruptan oluşuyor. Vitrine konulan birkaç istisna göz boyamaktan öte bir anlam taşımıyor. Esasen demokrasi de lafta kalıyor. Siyasi gündemler halkı oyalarken asıl önemli kararlar seçkinler tarafından oluşturulan komisyonlarda lobi faaliyetleriyle veriliyor. Ülke yönetiminde belirleyici rol oynayanlar her zaman aynı seçkinler kulübüne mensup kişiler oluyor. Sosyal hukuk devleti olmanın bir gereği olarak kabul edilen eğitim fırsatları, global ekonomik düzenin şartları gençleri acımasız bir yarışa sokuyor. Ancak bu yarışmanın kazananı aslında çoktan ilan edilmiş oluyor. Geçim zorlukları sadece çocuk ve gençlerin değil, yetişkinlerin de zekasını menfi yönde etkiliyor. Yapılan araştırmalar, yoksulluğun yalnızca sofraları değil, zihni de aç bıraktığına işaret ediyor. Hindistan'da çiftçiler üzerinde yapılan bir araştırma, geçim sıkıntısının beyin üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Hasat öncesinde nakit bakımından sıkışıklık yaşayan çiftçiler, zihin konsantrasyonu isteyen testlerde belirgin şekilde düşük performans sergiliyorlar. Ancak hasat sonrası ceplerine para girince aynı testlerde başarı yeniden yükseliyor. Yani aynı kişi farklı ekonomik şartlarda iki farklı beyinle dolaşıyor. Günlük ihtiyaçlarını gidermenin derdine düşen insan, geleceğe dair plan yapmayı, yeni ihtimaller düşünmeyi bir yana bırakıyor, günü kurtarma derdine kilitleniyor. Zaten ülkesinin imkanları ona yüksek teknoloji geliştirebileceği bir altyapı sunmuyorsa, gencin üstün zekası parıltı saçacak bir ortam bulamıyor. Herkes biliyor ki gelişmiş ülkeler bile yüksek teknoloji geliştirmek için güçlerini birleştiriyorlar. Bugün sivil alanda kullandığımız birçok teknolojiyi ilk olarak büyük ülkelerin orduları için üniversitelere sipariş ettiği ve çok büyük yatırımlarla kurulmuş teknoloji vadilerinde keşfedildi. Teknoloji hızla ilerliyor ve ilerledikçe gelir dağılımı adaletsizliğini daha da derinleştiriyor. Teknoloji alanındaki gelişmeler, insan emeğine ihtiyacı her geçen gün azaltıyor. Her alanda makineleşme ve otomasyon neticesinde önceden vasıfsız işçilerin yaptığı işleri robotların yapmaya başlaması, vasıfsız işçilere olan talebi azaltıyor. Bu durum, gelişmiş ülkelerdeki düşük gelir grubunun dahi gelirlerinde azalmaya yol açıyor. Bir şehir ahalisi kadar elektrik ve su tüketen yapay zeka, bu gidişle zeki ve kabiliyetli insana bile ihtiyaç bırakmayacak gibi görünüyor. Bu gelişmelerin sonucunda sermaye sahipleri daha az istihdam sağlayarak daha çok kar elde ederken, yığınla insanın hayatını nasıl kazanacağı bilinmiyor. Elbette demokratik bir düzende hükümetlerin halkın oyunu alabilmek için yüksek gelire sahip olanlara daha yüksek oranda vergi koyarak dengelemesi beklenebilir. Ama sermayenin vergi cenneti namıyla anılan bölgelere kaçması engellenemiyor. Vergi cennetlerinde bulunan para miktarı 2000 yılından itibaren neredeyse 4 kat artış göstermiş. Bir araştırma kuruluşunun dünyadaki en büyük 100 şirketin de içinde bulunduğu 200 şirkette yapmış olduğu bir araştırmaya göre her 10 şirketten 9'unun vergi cennetlerinde en az bir şubesi olduğu sonucuna varılmış. Ayrıca uluslararası şirketlerin vergi cennetlerine kaçırmış oldukları paraların gelişmekte olan ülkeleri yıllık 100 milyar dolar civarında bir zarara uğrattığı da belirtilmiş. Peki bu gidişata dur demek mümkün mü? Çocuklarımızı bekleyen bu geleceği değiştirmek imkansız mı? Gerçi fiziğin metafiziği yendiği manevi gerçekler de var. Göçebe kavimlerin şehirli müreffehleri devirdiği sosyolojik hakikatler de var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Baştaki habere dönersek, bebeklerin mamalarında bile çifte standart uygulayacak kadar acımasız bu şirketlerle, boykot başta olmak üzere her usulle devamlı mücadele etmemiz, gelecek nesillere karşı başta gelen sorumluluğumuzdur. Kübra Ergin imzalı, Çifte Standartlar Dünyası başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve son olarak Mehmet Mencet'in kaleme aldığı Misafirperverlik başlıklı yazıyı aktaracağız. Misafirperverlik şu anda çok ihtiyaç duyduğumuz unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerimizden. Aklımızda kalan güzel hatıralar, hem güzel dinimizin hem de millet olarak en güzel hasletlerimizden. Eskiler der ki, insan insanın ağrısını alır, yani gamını, kederini alır. Eskiden psikolog yoktu ya da ileri derecede sinir hastalıklarından muzdarip kişiler giderdi. Çünkü gönülden inanan, vecd ile ibadet eden ve dostlarıyla ülfet eden bir insan kolay kolay psikoloğa ihtiyaç duymazdı. Tabii ki tedaviyi gerektiren psikiyatrik rahatsızlıklar bu bahsin haricindedir. Her zaman her konuda kapısını çalabileceğin bir dostun varsa mesele yok. Eğer seni seven, iyiliğini isteyen biri ise senin her türlü probleminin çözümüne yardımcı olur. En azından seni dinlemekle ferahlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, farz ibadetlerden sonra en önemli şey bir müminin gönlüne sürur vermektir buyuruyor. Kutsi hadisi şerifte buyrulur. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyurur. Ey Ademoğlu! Beni doyurmanı istedim, doyurmadın. Ademoğlu, sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl doyurabilirdim der. Allah Teala, falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, verdiğini benim katımda mutlaka bulacaktın. Bunu bilmez misin? Buyurur. İşte misafir de Allah'ın böyle imtihan için gönderdiği kullardır. Atasözümüz bile var. Misafir 10 kısmetle gelir, birini yer, 9'unu bırakır diye. Bazen kapı çalınır, çok sık görüşmesek bile bir komşumuzdan, bir arkadaşımızdan bir tabak ikram gelir. Bakarım ertesi gün misafir gelir, yani misafir gelmeden kısmeti gelir, ikram eder. Bunlar size geldi derim. Her şeyin bir zekatı olduğu gibi evin zekatı da misafirdir. Allah Teala hayır murad ettiği kişiye hediye olarak misafir gönderir. Misafir rızkıyla gelir. Ayrıldığında da Allah ev halkının günahlarını bağışlar. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Misafir 10 kısmetle gelir, birini yer, 9'unu bırakır. Evlerimiz saray yavrusu gibi. Her türlü işlerimizi kolaylaştıracak makineler, fırınlar, ızgaralar, hatta kahvenin bile makinesi var. Dolaplar yiyecek dolu ama bizde kolaycılık var. Eskiden her şey elle yapılır, üretilir, buna rağmen misafir baş tacı edilirdi. Hiçbir emek esirgenmez, evin en güzel yeri, en güzel tabakları, örtüleri misafir için saklanırdı. Bu misafire verilen değeri gösterirdi. Yoksa benim bardağım, tabağım güzelmiş desinler diye değil. Misafir odalarımız vardı. Her an temiz, düzenli, misafire açık. Şimdi televizyon baş köşede, herkesin elinde telefon, dışarıdan bir gelen olunca da çocuklar çil yavrusu gibi dağılıp odalarına gidiyorlar. Misafir kapıda güler yüzle karşılanır, mutlaka ikramlarda bulunulurdu. Eğer uzaktan gelmişse yemek yedirilirdi. Hiç tanımadığımız kişiler bile Tanrı misafiri diye ağırlanırdı. Misafir sevmeyende hayır yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Misafir sevmeyenin dostu az, misafir gelmeyen evin tozu çok olur. Misafir gelecek gibi evini, ölüm gelecek gibi kalbini temiz tut sözü vardır. Eskiden ulaşımın bu kadar kolay olmadığı, konaklanacak yerlerin bulunmadığı zamanlarda bile herhangi bir Müslümanın kapısı çalınır, Tanrı misafiri kabul edilirdi. Anadolu'muzda hala birçok yerde misafire çok önem verilir. Mutlaka sofralar kurulur, ikramlar yapılır. Herkes muhtaç olduğu için ya da gidip bedavadan yiyip içeyim diye gelmez. Bir güler yüz, bir gönül sohbeti için gelir. Her gördüğünü Hızır bil derler. Anadolu'da hala bu gelenekler vardır. Hiç tanımasalar bile size bir sofra açarlar. Yine büyüklerimiz derler ki, misafire mutlaka bir şeyler ikram edin, su bile olsa. Yoksa mezar ziyareti gibi olur. Misafirperverlik öğretilen bir şey değil, paylaşılan bir şeydir. Misafir, ev sahibinin gamını, kederini alır götürür. Kul, kulun duasıyla kurtulur. Yürekten gelen bir bakışın, bir dokunuşun, bir selamlamanın verdiği haz her şeyin üstündedir. yeme, içme ve ikram söz konusu olsa bile esas mesele kalp alışverişidir. Kapıyı açtığındaki güler yüz, samimi bir davet gelen kişiyi rahatlatır. Misafirperverlik bir gönül alışverişidir. Evin dekoru isterse saray olsa, elinizden gelen bütün ikramları önüne serseniz, misafir biraz sonra gideceğini ve giderken de bu kadar değerli olan şeylerin hiçbirinin kendisine ait olmadığını ve götüremeyeceğini iyi bilir. Misafir olmanın da kendine has kaideleri vardır. Ev sahibine sıkıntı vermemeli, onun fedakarlıklarını suistimal etmemelidir. Yani kendi değerini korumalıdır. Misafirlik 3 gündür buyuruyor Peygamber Efendimiz. Daha sonrası sadakaya girer. Misafirle yenen yemekten sorgu sual olmaz. Yüce dinimizde misafir bir rahmet ve bereket vesilesi sayılır. Evinde misafir ağırlayıp onu memnun ederek uğurlamak güzel bir ahlaki haslet olarak kabul edilir. İşte dünya hayatı da böyle değil mi? Altın beşikte, ipekler içinde büyüsek bile bir gün bu kadar misafirlik yeter, ebedi evine dön, ırci denilecek. İşte biz burada ebedi kalacağız zannıyla ev sahibi gibi davranırsak olur mu? Vücudumuz da dahil her şey emanet. Bırakıp gideceğim diye misafir olduğumuzun şuurunda mıyız? Rabbimizin bize bu dünyada lütfettiği kaderle bize verdiği imkanları, gerek mal, gerek beceri, akıl gibi nimetleri sadece kendimize mi kullandık? Yoksa Rabbimizin kullanma kılavuzu gibi hayat düsturumuz olan Kur'an-ı Kerim'e göre ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı gibi mi yaşadık? Bir güzel söz daha. İslam size misafir geldi. Onu iyi ağırlayın ki ahirette o sizi ağırlayacak. Lokma karın doyurmaz, şefkat artırır. Misafirlik deyince bu anlatmaya çalıştığımız konuda hayatımızda önemli bir yer tutan Urfa'da yaşadıklarımızın örnekleri unutulmaz bir iz olarak kaldı bizde. 1974 yılında o zaman karayoluyla giden haç konvoyları Urfa'ya gelir, orada bir gece konaklar, ondan sonra yola çıkarlardı. Belediye, müsait olanlar için hacca gidecekleri misafir almak isteyenler varsa Halil İbrahim makamında buluşsunlar diye anons ederdi. Biz bir yakınımızı karşılamak üzere gitmiştik. İki tane küçük çocuk yanımıza gelip bizi de yolcu zannederek ''Ne olur siz de bize gelin'' diyerek bizi evlerine götürmek istedi. Önce anlamadık. ''Neden size gelelim yavrum?'' deyince ''Hacca gitmiyor musunuz? Bu gece bizim misafirimiz olun'' dediler. O kadar duygulandık ki, hiç tanımadığımız insanları evinizde misafir ediyorsunuz. Beyi olmayan hanımlar sadece hanımları alıyor. Müsait olanlar aileleri alıyor. Bu ne güzel bir kardeşlik, dostluk, ne güzel bir misafirperverlik. Misafirler olmasaydı evlerimiz mezara dönerdi. Misafir, ev sahibinin günahlarının affına sebep olur. Onun için misafirin duası makbuldür. Dua ettirelim. İnşallah misafir bin bereket ve rahmetle gelir. Misafirin, yolcunun, ana babanın, hastanın duası reddolunmaz. Misafirin önünde sofra bulunduğu müddetçe melekler ev sahibi için istiğfar ederler. Misafire ikramda israf olmaz. Gerçek misafirperverliğin olduğu yerde çok söze ihtiyaç yoktur. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Mencet'in kaleme aldığı Misafirperverlik başlıklı yazıyı paylaştık. Sesli Dergi'de bu akşam son olarak değerli dinleyenlerimiz ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.